Hayatın Sesleri. İyi haftalar sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimiz başladı. Hepiniz Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Ayhan Taşçı var ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. 0090 312 463 34 19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere program boyunca. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri. Buralardan da bizlerle iletişime geçmeniz mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği. Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyo konuğumuzla siz sevgili dinleyicilerimizi hemen tanıştıralım. Sağlık Bakanlığı Akılcı İlaç Kullanımı Daire Başkanı Eczacı Sayın Mesil Aksoy bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, ilaçlar hastalıklardan korunma, tedavi amaçlı, tedaviyi belirleyen doktorun verdiği dozda kullanılırsa etkili olduğunu biliyoruz. Aksi takdirde pek çok yan etkiye yol açabiliyor tabii ki. Onun için akılcı ilaçtan söz edelim dedik. Nedir acaba akılcı ilaç kullanımı?
Öncelikle tekrar çok teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Akılcı ilaç kullanımı, yani aslında baktığınızda asıl olan sağlığı korumak. Ama sağlığımızı kaybettiğimizde en büyük yardımcılarımız ilaçlar. Tabii ilaçlardan bu beklediğimiz etkileri de görebilmek için, yani gerek sağlığımıza kavuşmak için veya da hastalığın bizde göstermiş olduğu etkileri bertaraf etmek için doğru kullanmamız gerekiyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü 1985 yılında yapmış olduğu, Nairobi'de yapmış olduğu bir toplantıda ilaç kullanımının akılcılığını tanımlıyor. Ve diyor ki kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozda kendilerine ve topluma en düşük maliyetle sağlayabilmeleri akılcı ilaç kullanımı olarak tanımlanıyor. Aslında baktığınızda bir süreç ilacın üretiminden reçetelenmesine, ilaç danışmanlığı hizmetinin verilmesine, hasta tarafından ilacın kullanılmasına, her ne kadar doğru şekilde kullanıldığında az olmasını beklediğimiz ilaç atığının da uygun şekilde bertarafının yapıldığı bir süreci kapsıyor. İlaca dokunan herkesin sorumlu olduğu bir süreç. Ancak doğruların yapılmasıyla tedaviden beklediğimiz başarıyı elde edebiliyoruz. Tabii bu tanımda yer alan maddelerden birinin veya birkaçının karşılanmaması da ayrıca akılcı olma ilaç kullanımı olarak tanımlanıyor. Ve akılcı olma ilaç kullanımı da çeşitli sorunlara neden oluyor.
Ne gibi sorunlara neden
oluyor? Öncelikle şöyle başlayacak olursak, en önemli gündem maddelerimizden biri antibiyotiklere karşı direnç gelişmesine neden olabiliyor. İlaç-ilaç etkileşimlerinin görülmesine neden olabilir. Yine yan etki görülme sıklığının artmasına neden olabilir. Hastanın ilaçlı tedavi uyumunun azalmasına neden olabilir. Tedavi başarısında sıkıntılara neden olabilir. Ve hastalıkların uzamasına, tekrarlanmasına veya tedavi olamamaya neden olabilir.
İlaç-ilaç etkileşimi dediniz de orada birazcık duralım isterseniz. Çünkü orada hatırlatma ve sorgulama da çok önemli. Aynen. Hasta öyle hatırlatacak, doktor da sorgulayacak kullandığı ilaçları var mı diye,
evet,
değil mi?
Şimdi aslında hasta olarak da İlaç kullanımında sorumluluk sahibiyiz. Tedavinin de bir parçası olup aktif bir rol oynayan kişi olmamız gerekiyor. Çünkü ilaçlar bizim için kullanılıyor. Beraberinde yaşadığımız bir sağlık sorunumuz varsa, daha önceden konulmuş bir sağlık sorunumuz varsa bunu mutlaka hekime söylememiz gerekiyor. Kullandığımız başka ilaçlar varsa ilaç-ilaç etkileşimlerinin değerlendirilmesi açısından hekime bunun bilgisini vermemiz gerekiyor.
Belki ilaç alerjisi var.
Tabii ilaç alerjiniz varsa geçmişten veya benzer gruplarda, yine benzer gruplarda bir grupta alerji varsa ona benzer moleküllerde de daha dikkatli olmak gerekiyor. Bunların bilgisini hasta olarak hekimimize ve eczacımıza vermemiz gerekiyor. Yine gebeysek veya emziren bir kadınsa bunların bilgisini mutlaka veriyor olmamız lazım. Kronik hastalığımız ve beraberinde kullandığımız ilaçları hekime tam anlamıyla açıklamalı, anlatmalıyız ki tedavimiz bir sonraki aşama için daha doğru tanımlanmış ve belirlenmiş olsun.
Evet, size iyi gelen bir ilaç bana iyi gelmeyebilir. Ama bizim toplumumuzda ne yazık ki bu var. İşte çok iyi gelmiş ona, ben de kullanayım. Ya da bana çok iyi geldi, sen de kullan gibi. Ne yazık ki bir başka
maalesef yan bu etki. Da özellikle birey olarak kendimiz için yaptığımız en büyük hatalı uygulamalardan ve gerçekten sonucuna da negatif yönde katlanmamız gereken konulardan biri. Birincisi, ilacın bir uzmanlık işi olduğunu ve gerçekten bu işin hekim eczacı kontrolünde devam ediyor olmasının altını ben bir kere daha çizerek ifade etmek istiyorum. Yani önce hekimin sizin tanınızı, yani hastalığınız ne, bunu belirlemesi, sonra da o hastalık için hangi ilacı kullanacağını belirlemesi.
Ki peki bunlar, muadil ilaçlar konusunda ne düşünüyorsunuz?
Ona da geleyim. Evet. Onu belirlemesi gerekiyor hekimin. Ve hekimin sizin için belirlemiş olduğu ilaç kesinlikle en doğru ilaçtır. Bir kere hekimimize güveniyor olmamız lazım. hekimimizin bize önerdiği ilacı gerçekten eczacımızın tarif ettiği şekilde kullanıyor olmamız lazım.
Ama eczaneye gidip o ilacı bulamadığınızda hemen muadil sunuluyor size.
Şimdi şöyle, muadil ilaçlar aslında eşdeğer ilaçlar, birbiriyle aynı etkiyi gösteren, bunlar da bilimsel olarak kanıtlanmış ilaçlar. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olarak ilaçların ruhsatlandırma süreçlerini de çok büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Bizim onaylamış olduğumuz ve muadil olduğu belirlenmiş olan ilaçlarda ben vatandaşlarımızın, kullanıcılarımızın, hastalarımızın herhangi bir şüpheye kapılmamalarını söyleyeceğim. Çünkü çok titizlikle yürütülen bir ruhsatlandırma süreci var. Ve gerçekten aynı etkiyi gösterdiği de bilimsel kanıtlara dayalı. O yüzden eczacılarımız da bu bilgiye sahip, ilaç konusunda uzman kişiler ve eczacıların da bu konuda hastaya verdiği bilgiler gerçekten önemli. Yani hekim bana bunu yazmıştı, eczanede muadili bu, ben etki görmez miyim şeklinde bir düşünce.
Kaygıya kapılmamaları
kesinlikle
gerekiyor.
Yerli bir kaygı değil. Sadece en önemli parametre, hasta olarak hekimimizin önerdiği ilaçları kullanıyor olmamız lazım. Eczacımızın tarif ettiği şekilde bunları kullanıyor olmamız lazım. Aileden birine iyi gelen bir ilacı veya geçmiş zamanda benzer şikayetlerimizle doktora gittiğimiz bir ilacı kullanmak, komşunun önerdiği ilacı kullanmak bize gerçekten fayda sağlamayacak. Bunu hiç unutmamak gerekiyor. İş bir uzmanlık işi, ilaç uzmanlık işi ve uzmanına bırakmak gerekiyor mutlaka.
Evet, ama biz onu yapmıyoruz. Kendi doktorumuzuz, kendi reçetemizi kendimiz yazıp eczaneye girip alıp çıkıp onu kullanmak istiyoruz ne yazık ki. Tabii bu arada anlatma ve doğru anlama da çok önemli ilaçın kullanımında, değil mi?
Kesinlikle. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre ilaçlarını kullanan hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde kullanamıyor. Baktığınızda doğru şekilde kullanamamanın altında yatan nedenleri İlaçlı tedavinin nasıl uygulanacağını anlamamış olması yatıyor en önemli nedenler arasında. O yüzden gerçekten hekimler zaten ilaçla ilgili bilgilendirmeyi yapıyor hastalarımız, ama anlamadığınız bir şey varsa mutlaka hasta olarak hekime sormamız gerekiyor. Ben burasını anlayamadım, nasıl kullanacağım? Veya eczaneye gittiğimizde de mutlaka sormamız lazım. Ben bunu anlamadım, kullanacağım, tarif ettiniz ama anlayamadım. Bunu hem eczacımızın teyit etmesi, tekrar ettirmesi, hastanın gerçekten ilaç kullanımına, ilaçlı tedaviye uyumunu arttıracak bir faktör. Kesinlikle eğer doğru anlar ve doğru kullanırsak tedaviye uyumumuz ve tedavi başarısı yüksek oranda gerçekleşecek. Yoksa tedavinin başarısızlıkla sonuçlanması mümkün olabilecek.
Evet. Gelelim tedavinin başarısızlıkla sonuçlanan bir başka ilaç grubuna, antibiyotikler. Antibiyotikler, biz kendimiz hemen bir antibiyotik alır başlarız. Hatta onu birkaç gün sonra iyi olunca dozajı bile tamamlamadan bırakırız.
Evet, çok
ülkemizde
güzel.
Ülkemizde ne yazık ki.
Çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi açıkçası ülke olarak ilaç kullanımında en önceliklendirdiğimiz konulardan biri. Biz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olarak akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bir eylem planı hazırladık. 4 yıllık 2014-2017 yıllarını kapsayacak bir ulusal eylem planı bu plan. Bu plan kapsamında da önceliklendirdiğimiz gruplardan ilki antibiyotikler. Şimdi antibiyotikleri şöyle düşünün. Bakterilerin neden olmuş olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, antibiyotikler. Bakterilerin üremesini veya çoğalmasını engelliyorlar. Ancak soğuk algınlığı, grip gibi virüslerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde de kullanılıyorlar. Ama yanlış kullanıyorlar, çünkü zaten virüslerin neden olduğu enfeksiyonları antibiyotikler tedavi etmiyor. Gereksiz ve yaygın kullanım antibiyotiklere karşı bakterilerin direnç gelişimini hızlandırıyor. Şöyle düşünün, her canlının hayat kurgusunun en önemli şeyi hayatta kalabilmek. Aslında bakteriler bizi hasta etmek için vücudumuza yerleşmiyor. Kendileri yaşayabilmeleri için uygun bir ortam bulduklarında yaşıyor ve bizi sonuç olarak, nihai olarak hasta ediyorlar. Biz antibiyotikleri verdiğimiz zaman, uygun şekilde vermediğimiz zaman vücudumuzdaki bakteriler bir şekilde ona direnç kazanıyor. Ve öğrenmiş olduğu, kazanmış olduğu direnci de tamamen tüm hepsine öğretiyor ve tüm dünyanın sorunu oluyor dirençli bakteri. Hı hı. Yani sizin mesela örnek verecek olursam ağrı kesici bir ilacı yanlış kullanmanız bireysel olarak sizi etkileyecek sonuç açısından. Hı hı, hı. Yani iç organlarınızda, bazı organlarınızda yetmezlikler, bazı organlarınızda sorunlar görülebilir. Ama antibiyotiği yanlış kullandığınızda tamamen bedelini tüm dünya, tüm insanlık ödüyor. O
peki
yüzden çok dikkatli etmek lazım.
Çalışmaları var mıdır acaba? Yapılıyor mu?
Bununla ilgili şöyle, biz aslında önceliklendirdiğimiz faaliyet alanları içerisinde baktığımızda bununla ilgili çalışmalara başladık. Bu çalışmaların hekim ayağı var, eczacı ayağı var, halk ayağı var, diğer yardımcı sağlık personeli ayağı var. Hekim ve eczacı ayağında ciddi bilgilendirme, bilinçlendirme, değerlendirme toplantıları yaparak konuya dikkat çektik. Ve önümüzdeki günlerde de halka yönelik bir medya kampanyası çalışmalarımız olacak Allah izin verirse.
Medya da çok büyük sorumlu
çok
aslında.
Çok büyük sorumlu, aynen öyle. Çünkü bilinçlendirmede çok büyük bir rol üstleniyor. Hı-hı. Sivil toplum
hasta,
kuruluşları.
Hasta, eczacı, hemşire, hasta yakınları az önce saydığımız gibi medya.
Aynen öyle. Tüm süreçte rol alan herkes, ilaca dokunan herkes aslında sorumluluk sahibi. Hı-hı. Medyanın da bu konuda çok büyük desteğiyle çözümlenebilecek sorunlardan biri. Bu konuda birçok faaliyet yürütüyoruz. Özellikle yüksek tüketimin olduğu illerde yoğun çalışmalar yapıyoruz. Gaziantep'te
bunun ekonomiye
yapmıştık.
De zararları var tabii
aslında
ki.
Aslında şöyle.
Akılcı olmayan ilaç kullanımını.
Tabii ki yani parametrelerden biri. Ama nihai olarak bizim en önemli amacımız insan sağlığını korumak. Hı hı. Ve gerçekten eğer biz bir iş yapıyorsak nihai olarak da beklentimiz sağlığın korunması ve sağlığın düzeltilmesi ise biz o sonuç üzerinde duruyoruz. Tabii yanlış kullanılan ilaçların dolaylı ve doğrudan ekonomiye de bir katkısı negatif, hı hı, olabiliyor veya pozitif olabiliyor. Örneğin bir ilaç kullandınız, belki ilacın kutu maliyeti çok düşük. Ama yanlış kullandığınız zaman sizde başka hastalıklara neden oldu. Hem siz sağlığınızı kaybetmiş oldunuz hem de o sağlığınızı tedavi etmek veya sağlığınıza kavuşmak için birçok tedavi sürecinden geçiyorsunuz. Onların da hem size hem de ülke ekonomisine bir maliyeti olabiliyor. Aslında doğruları yaptığımızda tüm kazanımlar kendiliğinden gelecek. Gerek sağlıkla ilgili gerekse maliyetle ilgili. Ama önemli ve altını çizmek istediğim şey, biz Sağlık Bakanlığı olarak bu konuya kesinlikle sadece maliyet penceresinden bakmıyoruz. En önemli penceremiz hasta sağlığı, bireylerimizin sağlığıdır. Sağlıkla ilgili sorunların olmamasıdır.
Evet, hatta psikolojik etkileri bile olabilir hastaya bu yanlış kullanımların.
Tabii bazen şöyle söyleyeyim, hastalarımız bazı ilaçlardan yani normal etkisinin üstünde çok farklı şeyler bekliyorlar. Örneğin antibiyotiklere geri dönecek olursa, antibiyotikler bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde, hı hı, kullanılıyor demiştik. Enfeksiyon hastalıkların doğal sonucu olarak özellikle bir boğazla ilgili bir şeyden bahsedecek olursam, aslında belki grip oluyorsunuz ama boğazınızın ağrıdığını düşünüyorsunuz. Ateşinizin arttığını düşünüyorsunuz. Sizin enfeksiyonunuz, evet, ateş enfeksiyonun bir sonucudur ama her zaman ateşin nedeni enfeksiyon olmayabilir. Siz enfeksiyon var deyip kendi kendinize antibiyotik kullandınız. Ama eğer gerçekten enfeksiyonunuz varsa ve bakteriyel kaynaklıysa tedavi olabilirsiniz. Ama doğru ilaçla tedavi olup olmadığınızı yine siz bilemeyeceksiniz. Bunun dışında ki diğer şeylerde, diğer durumlarda aslında kullanmamız gereken ama kullandığınızda size yaradığınızı düşündüğünüz bir grup oluyor. Gereksiz yere kullanmış oluyorsunuz. Özellikle de hastaların antibiyotik olmayan reçete gibi görmemesi gibi bir şeyimiz de var. Maalesef uygun olmayan bir davranışımız da var. O yüzden, evet, reçetemize ne yazıyorsa bizim için
önemli
o doğrudur.
Onu kullanacağız. Çok ilaç değil, bilinçli ilaç kullanmak.
Aynen öyle. Önemli. İlacım ne eksik ne fazla. Bizim logomuz gerçekten olduğu kadar, yettiği kadar kullanmak gerekiyor. Ne eksik ne fazla kullanmalıyız. Ancak o şekilde doğru bir, kendimiz içinden doğru şeyi yapmış oluruz.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Yine
kısa
birlikte olmak
olarak
dileğiyle.
Da bir hatırlatma Buyurun. Yapmak istiyorum. Yine akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılmasını teşvik etmek için bir sağlık çalışanlarımıza ve sağlık çalışanı olmaya aday, sağlık meslek mensubu olmaya aday olan öğrencilerimizin katılımıyla bir yarışma düzenledik. Hmm. Ben buradan bizi dinleyen sağlık çalışanlarımız varsa Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ki fakültelerden mezun veya şu an okumakta olan öğrencilerimizin de bu yarışmaya katılımlarını beklediğimizi ve yarışmada projelerini değerlendiriyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyacağımızı
evet.
ifade ederek
Peki,
kapatmak istiyorum.
Peki yarışmayla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilecekleri bir internet adresiniz vardır herhalde.
Web sayfamız var. www.akilciilaç.gov.tr web adresimizden de yarışmayla ilgili tüm detaylara ulaşabilirler.
Çok teşekkür ediyoruz. Yarışmaya katılacaklara da şimdiden başarılar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık Bakanlığı Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Eczacı Sayın Mesil Aksoy'du konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendilerine.
Gurbette akşam güneş batarken, o kızıllıkla ufka yatarken, uzaktan hafif keman çalarken, vatanım hep seni özledi. Yükselen tan ne bakıyorsun ruhunu Güzel ay biraz dur ve dinle Yurduma selamlar söyle Ne güzel geçerdi geceleri bahçenin orada Şimdi yalnızım vatanımdan uzak ben İsterim o tatlı şirin yeşil yurda Aşkından ağlar, ağlarım, ağlarım, ağlar, ağlar, ağlar Senden uzak yok, yok yıllarım kalbimden selamlar, selamlar Yeşil yurda Aşkından ağlarım Ağlarım ağlar Ağlar ağlar Senden uzak yok yok Yıllarım kalbimden selam
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Her yıl Nisan ayının 3. pazarı Kitap Hediye Günü olarak kutlanıyor. Herkese Kitap Vakfı Başkanı Sayın Bülent Şenmer telefon hattımızda şimdi. Hemen kendisine merhaba diyelim.
Merhabalar.
Evet efendim, nasıl geçti Nisan'ın 3. pazarı, yani dün? Neler yaptınız Kitap Hediye Günü etkinlikleri kapsamında?
Evet, bu yıl ilkini kutladığımız kitap hediye günümüz aslında çok hareketli geçti. Beklentilerin de çok üzerinde hareketli geçti. Aslında bu yapmak istediğimiz, arzu ettiğimiz şey kitap okuma konusunda insanlarımızı bilinçlendirmek. Hiç değilse yılda bir kere, o da Nisan ayının 3. pazar günü, birbirimize kitap hediye etme sorumluluğunu duygu olarak yaşamak. Ondan sonra da bu görevimizi yerine getirmek. Bundan şunu ümit ediyoruz. Bundan birkaç yıl sonra inşallah milyonlarca adet insan birbirine kitap hediye eder ve bunu da bir alışkanlık haline getirir. Biz bunu yılda bir kere Nisan ayının 3. pazarı diyoruz. Ama insanlar bunu bir alışkanlık haline getirirlerse kitap hediye etmenin ne kadar değerli bir şey olduğunu anlarlar. Aslında hediye almak çok güzel bir şey. İnsanı mutlu ediyor. Hediye vereni de mutlu ediyor, alanı da mutlu ediyor. Ama çiçek vermeye alışmışız. Gül veriyoruz, karanfil veriyoruz. Kitap hediye edelim deyince ayıp olur diyor bazı insanlar. Niçin ayıp olsun? O kadar kıymetli bir şey ki kitap. O nedenle böyle bir olayı başlasın istedik. Ve pazar günü aslında İstanbul'da biz bazı aktivitelere katıldık. İşte Minyatür Parkı'nda bir kitap ağacı dikim töreni gerçekleşti. Bir ağaç meyveler gibi kitaplar ağaçların üzerlerine...
Kaç kitap fidanı dikildi efendim?
Şöyle biz yaptık, sembolik olarak park yerine bir tane ağaç dikiyoruz. Sembolik olsun diye onu dikiyoruz.
Evet.
Biliyorsunuz Minyatür çok değerli bir alan. Orada bütün eserlerin ufak ufak şeyler yapılmış ve orada her santimetre kare değerli. Onun için oraya bir fidan dikti. Yani bir tane ağaç diktik ama o ağacın adını koyduk. Bu 2016 kitap hediye ağacı olsun dedik.
Evet. Sadece bununla kalmadınız tabii ki. Vakıf olarak Anadolu'daki pek çok okula da kitap gönderdiniz değil mi efendim?
Çok doğru. 140 bin kitap gönderdik bugüne kadar. Daha vakfımız çok yeni. 2,5 yıllık bir vakıfız. Toplam 140 bin kitaba ulaştık gönderdiğimiz kitap sayısı. Bundan çok seviniyoruz. Çünkü yaklaşık 330 okul bundan yararlandı. Ama çok daha fazla okul sayısı var bizden kitap bekleyen. Bizim web sitemize giriyorlar, oradan bizden kitap istiyorlar. Herkese kitapvakfi.org diye. Şu anda 600 daha okulumuz var bizden kitap bekleyen okul. Onlara yetişmeye çalışıyoruz. Buradan da herkese diyorum ki bize el verin, kitaplarınızı vakıfla paylaşın. Biz de o kitapları ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilelim.
Evet, amacınız milyonlarca insanın birbirine kitap hediye etmesi. Bu anlamda da çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz belki ama kitap okumayı desteklemek amacıyla da pek çok insanı kitaplarla buluşmaya davet ediyorsunuz. Kitap hediye etmeye davet ediyorsunuz. Evet. Bunun için dinleyicilerimizle paylaşabileceğiniz bir adresiniz var mıdır efendim?
Evet, bu sanal sosyal medya biliyorsunuz çok önemli oluyor iletişim ve paylaşım konusunda. Bu kare işareti yaptıktan sonra benden sana yazarsanız, benden sana, sloganımız da kitap hediye ederken o. Diyoruz ki bir kişiyle göz göze gelin, iki saniye göz bebeğinin içine bakarken benden sana diyerek kitabı hediye edin. Böyle videolar çekiliyor şimdi, sosyal medyada paylaşılıyor. Kitabı hediye ediyor videosunu çekerken kişi, cep telefonuyla çekiyor bu videosunu ve diyor ki şimdi kitap hediye etme sırası sende deyip arkadaşının adını söylüyor ve o görevi arkadaşına veriyor. Arkadaşı da kendi videosunu kendi çekip o da bir başka arkadaşına kitap hediye ediyor. Yaklaşık şu anda 10 binin üzerinde birbirine sanal alemde kitap hediye eden var. Ve çok hoşumuza gidiyor. Küçük çocuklar başladı bu videoları çekmeye. Benden sana deyip o kendi şiveleriyle. Ama ne kadar hoş ki şu anda elinde cep telefonu yerine o çocuğun elinde kitabı görüyoruz. Kitabın içinden bir cümle okuyor çocuk. Ondan sonra kapatıyor kitabı. Kendi adını söylüyor. Ve diyor ki Hüseyin şimdi kitap hediye etme sırası sende diyor. Video bitiyor. Bu bizim için toplum bilinci yaratmak açısından güzel bir kitap hediye zinciri oluştu, video zinciri. Bu yıl boyunca devam edecektir bu zincir. Ünlülerimiz de katılıyor o zincire. Böylelikle bir bilinç oluşuyor. Bu pazar günü birçok kitap evi indirimler yaptı, kitap indirimleri yaptı, kitap hediye etme kampanyaları yaptı. Bazıları çekiliş yapıp kitap dağıttılar. İşte bazı okullar buna katıldı. Bir okulumuz, bir anaokulumuz kitap ayracı yaptırttı talebelerini, öğrencilerini. Oradan bir sergi açacak, kitap ayraç sergisi açacak. Ve şunu görüyoruz biz ve arzumuz da o. Bizim kontrolümüz dışına çıksın artık bu olay. Bütün Türkiye'de birisi bize ileride sorduğunda o pazar günü ne yapıldı dediğinde şöyle diyelim. Vallahi bilmiyoruz, o kadar çok şey yapıldı ki her yerde.
Evet.
Sadece kendi çevremizde ne olduğunu biz size anlatalım. Ama Konya'da bir şeyler yaptılar, biz soramadık. Erzurum'da bir şeyler oldu, soramadık diyelim istiyoruz.
Evet, şimdi benden sana kitap hediye çerçevesinde az önce bahsettiniz. Çocuklar da vardı. Tabii ki çocukları da unutmadınız. Çocuklara kitap hediye edilmesi konusunda da küçük romanlar yer aldı, çizgi romanlar yer aldı herhalde. Birazcık da çünkü çocuklarımız bu işin temelinde olurlarsa bu iş çığ gibi büyür Sayın Şenmer, değil mi efendim?
Evet, evet. Mesela dün pazar günü sabah Minyatürk'teydik. Öğleden sonra da Etiler Sanatçılar Parkı'ndaydık. Orada çocuklarımız için hazırlanmış söylediğiniz gibi çocuk kitaplarını hep benden sana diyerek onlara verdik. O kadar çok seviniyorlar ki yani bir kitap aslında onlar için çok çok değerli. Biz büyüklerin kitaba verdiği değerden daha fazlasını o çocuklar o kitaplara veriyorlar. O hediyeleri onlar aldıkça çok seviniyorlar ve eminim hatırlayacaklar. İleriki yıllarda kendilerine kitap hediye edildiğini hatırlayacaklar.
Ve Nisan'ın 3. pazarını hiç unutmayacaklar. Peki bu arada vakfa nasıl ulaşabilirler dinleyicilerimiz? Vakfın çalışmalarını takip edebilmek için hem de kitapları vakfa ulaştırabilmek için.
Evet. www.herkesekitapvakfi.org diye yazarlarsa bizim sitemize ulaşacaklar. Orada menülerde bize ulaşın diye bir menümüz var. Oradan bize maille ulaşmaları mümkün. Orada bizim telefon numaralarımız da yazıyor. Ofis telefon numaralarımız da yazıyor. Facebook'ta da varız, Instagram'da da varız. Onları da takip edebilirler. Twitter hesaplarından takip edebilirler. Herkese Kitap Vakfı diye yer alıyoruz oralarda.
Evet, ama insanların birbirine kitap armağan etmek için Nisan'ın 3. pazarını beklemelerine gerek yok. Kitap her zaman hediye edilebilecek bir şey. İnsanları çok da mutlu eden bir şey. Dolayısıyla kitap hediyelerini çoğaltarak devam etsinler ki önümüzdeki Nisan'ın 3. pazarında çok büyük bir ekip olarak toplanılsın.
Evet, evet, çok doğru söylüyorsunuz. Bizim sloganımız da zaten okuyan Türkiye için herkese her yerde kitap.
Evet.
Hem herkes kitap okusun hem de her yerde kitap okusun istiyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Bülent Şenver, program konuğumuz olduğunuz için. Size çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz efendim.
Evet.
Sağ olun, var olun.
Bu konuşmamızın sonunda bu şekilde fiziken olmasa da sesle size diyorum ki bu kitabı size hediye ediyorum ben. Şimdi kitap hediye etme sırası sende deyip sonlandırıyorum.
Evet, ben de tüm dinleyicilerimize armağan etmek istiyorum kitabı. Çok teşekkür ediyoruz. Size kolaylıklar diliyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Herkese Kitap Vakfı Başkanı Sayın Bülent Şenver'di telefon konuğumuz. Kendisine teşekkürlerimizle uğurluyoruz.
Gözlüm senden ayrı geceler, bilir misin uzun olur neyleyim. Bahçemizde kızıl güller her seher, tezden açıp vaktsiz solur. bahçamızda kızıl güller her seher. Tezden açıp bahtsız solur leyleğim. Çiçeklerin gözü çeker intizar. Ayrılıktan beter dünyada ne var? Yaz akşamı seni bil ki bu nigâh. Nezin ezin ya da sabır meyleyim. Yaz akşamı seni bil ki bu nigâh. Ezin ezin ya da salır
alın teri. Ve köşemiz başlıyor. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, turizm sektörüne yönelik çeşitli destek ve teşvikler var. Bunlardan söz edeceğiz bugün dinleyicilerimize. Yapılan yasal değişiklikler neler, son durum nedir? Geçen hafta açıklanan bir paket içerisinde yer aldı galiba, değil mi?
Evet, çok yeni. Geçen hafta bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından açıklandı paket. Sizin de bildiğiniz üzere Türkiye'de bir süredir turizm sektörünün bu yaz çok zorlu bir yıl geçirebileceği yönünde bir takım endişeler söz konusuydu. Bir taraftan terör olayları, bir taraftan da bazı ülkelerle Türkiye arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle özellikle Türkiye'yi turizm rotası olarak kabul eden Rusya ve yakın coğrafyadaki ülkelerden daha az sayıda turist girmesi yılın ilk döneminde tehlike çanlarının çaldığını gösterdi ve hemen tabii bununla ilgili bir takım önlemler alındı. Tabii bu konuda Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın da kendi tedbirleri var fakat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından doğrudan istihdam odaklı bir takım önlemlerin alınması ve bu yılı en azından turizmcilerin daha rahat geçirmesi için bir takım adımlar atılması
nasıl
söz konusu.
Nasıl önlemler bunlar?
Bu önlemleri aslında 5 temel grupta toplayabiliriz. Çünkü 5 tane aslında proje bazlı çalışma şeklinde düzenlendiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi sektörel istihdamı destekleme eğitim programı. Şimdi bu programla birlikte aslında turizmde yıllardır yapılmak istenen daha nitelikli, daha kalifiye ve bu sektörün mevsimlik çalışmasına bağlı olarak yılın belirli dönemlerinde hizmet sözleşmeleri askıda kalan kişilere yönelik, çalışanlara yönelik ciddi uygulamalar söz konusu olacak. Şimdi burada işveren mevsimlik çalışmanın yoğun olduğu
turizm sektöründe. Çünkü biz Türkiye'de biliyoruz ki daha çok yaz aylarında 9 aylık bir periyotta oteller çalışıyor. Hı-hı. Geri kalan sürede de 3 ay boyunca işçiler iş bekledikleri ve başka sektörlerde, başka işlerde iş aramadıkları için hizmet akitlerinin askıda kaldığı bir sürede, yani iş sözleşmelerinin o dönemde hiçbir hüküm doğurmadığı bir süre boyunca bekliyorlar. Ve tabii bu bekleme süresi pek çok açıdan da onların hakları hesaplanırken dikkate alınmıyor. Şimdi
devlet, başka bir yerde çalışma şansları yok.
İsteseler çalışabilirler. Fakat bu kişilerin genel özelliği, yani bu tür istihdamın mevsimlik olması ve bu kişiler zaten hali hazırda örneğin işsiz içinde değerlendirilmiyorlar işsizlik rakamlarında. Çünkü onlara gidip sorduğunuzda ben mevsimlik çalışıyorum dediğinde iş gücüne dahil olmayan grupta kabul ediliyor. Çünkü çalışması belirli bir mevsime dönük. Yani turizm sektöründe olduğu gibi örneğin tarım sektöründe işte fındık toplayıcılar ya da pamuk toplayıcıları da bu kapsamda değerlendirebiliriz. Şimdi bu kişiler 9 ay çalıştıkları için işveren tarafından sosyal güvenlik primleri de bu 9 aylık çalışma karşılığında ve hani ücret aldıkları dönemde ödeniyordu. Şimdi Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı diyor ki Turizm ve Kültür Bakanlığı ile imzalamış olduğu protokol gereğince bu geri kalan 3 ayda da sigorta primlerini ben karşılayacağım şeklinde bir anlaşma yapıldı. Ve bir
peki geçtiğimiz yıllarda nasıldı bu?
Geçtiğimiz yıllarda sadece 9 ay üzerinden bu kişilerin ücret hak kazanması ve sosyal güvenlik primlerinin de bu 9 aylık süre, yani çalıştıkları süre üzerinden ödenmesi söz konusuydu. Fakat tabii kapsamda herkes yok. Önce bunu söyleyelim.
Kimler var?
Kimler var? Bir kere iş yeri bazında bir tanımlama olduğunu görüyoruz biz. Buna göre turizm sektöründe faaliyet gösteren otel ve konaklama faaliyetlerinin yürütüldüğü iş yerlerinde bu uygulanacak. Ve 2015 yılında çalışmış olan, yani bir önceki yıl çalışmış olan kişiler için ve en az, yani yılın en az 3 aylık döneminde hizmet sözleşmesi, iş sözleşmesi askıda kalan kişiler için bu uygulama gerçekleştirilecek. Ve 31.05.2016 tarihine kadar işe başlayarak 9 ay çalışan kişilerin geriye kalan 3 aylık sigorta primleri ve ücretleri Çalışma Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı arasında yapılan anlaşma gereği bakanlık tarafından karşılanacak. Yani İşsizlik Sigorta Fonu'ndan, muhtemelen İşkur tarafından karşılanacak. Bu programda aslında pilot iki il var. Biri Antalya, biri Muğla. Bu iki ilin tercih edilmesinin sebebi de Türkiye'nin en fazla turist çeken ve sezonun en fazla yaşandığı, en uzun süreli yaşandığı il olmaları. Burada Antalya'da yaklaşık olarak 31.600 kişi civarında çalışanı kapsayacağı düşünülüyor. Şu an rakamlardan, çünkü bakanlığın elinde bir takım rakamlar var. Sigorta primi yatırılan adına çalışan sayısı üzerine hesaplama yapabiliyor.
Muğla'da peki, da 13 sadece çalışanları kapsayan bir şey değil herhalde, değil mi? Oteller de yararlanacaklar mı bu
otellerde
destek?
Çalışanlar, yani bu bahsettiğimiz turizm faaliyetlerini yürüten, yani otel ve konaklama faaliyetlerini yürüten yerlerde çalışanlar. İşte bir otele girdiğinizde sizi kapıda karşılayan resepsiyonistten tutun da yemek servisinde görevli olan garsonlar ya da işte yemeği yapan aşçılar, yani farklı farklı çalışan kategorileri üzerinden tabii ki bunun için
turizm sektöründe yer alan oteller yararlanamayacaklar bu destekten.
Şimdi şöyle, tabii bu çalışan bazlı bir uygulama olacak. Yani evet, çalışanlar için olacak ama tabii bu oteller açısından da diğer programlarla, yani bu daha ilk program, diğer dört programı da böyle birlikte düşünecek olursak toplamda tüm sektör için önemli bir adım olabileceği düşünüyor. En azından bu sene belki daha az sayıda insan istihdamda olacak bu sektörde. Dolayısıyla şimdiden bakanlık bunun önüne geçmek için, yani mevcut istihdamın çok fazla azaltılmaması için ve kişilerin çalışmadığı dönemde haklarının belirli bir düzeye kadar korunabilmesi için böyle bir önlem almış durumda. Bu program için en yüksek, yani bu 5 program içindeki bütçenin en fazla aktarıldığı program da bu sektörel istihdam destekleme programı. Çünkü 260 milyon liralık bir bütçe şu an bu iki pilot il üzerinden, yani Antalya ve Muğla üzerinden şu an ayrılmış durumda. Tabii gerekli kanuni altyapı hali hazırda hazırlanıyor.
Evet, bu sadece ülkemiz vatandaşları için değil, aynı zamanda yabancılar için de bir kolaylık getirecek herhalde.
Şöyle diyelim, yabancılarla ilgili işin boyutu, yabancı çalışma izinleriyle ilgili bir kolaylık sağlanacak. Hepimizin bildiği üzere Türkiye'de, aslında diğer ülkelerde de, yani pek çok Avrupa ülkesinde de özellikle belirli turistik faaliyetlerin, işte animasyon, spa merkezlerinde çalışan masajcılar gibi artık hep yabancı çalışanlar tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Fakat Türkiye'de halihazırdaki iş kanunu ve yasal çerçeve gereğince siz yabancı birini çalıştırabilmek için belirli koşulları yerine getirmekle yükümlüsünüz işveren olarak. Birincisi, İşkur'la bir tip sözleşme imzalıyorsunuz ve bu tip sözleşmede iki tane aslında en çok dikkat etmeniz gereken husus var. Bir tanesi, asgari ücretin 3 katı ücret vermek zorundasınız gelecek kişiye. Yani sizin hani bu buradaki amaç aslında yabancıya daha yüksek ücret ödeyeceğiniz için hani bir maliyet avantajı olarak yerli iş gücünü tercih etmeniz, bir Türk çalıştırmanız. İkincisi de bazı alanlarda o çalışılacak iş için bir Türk'ün işe başvurmaması, hiçbir Türk'ün işe başvurmaması gerekiyor belirli süreli. Diyelim ki son 4 haftadır o iş pozisyonu için hiçbir Türk işe başvurmadıysa, yerel iş gücü başvurmadıysa, o zaman bunu yabancı çalışana verebiliyorsunuz. Fakat işte bu izinler belirli sürelerle veriliyor. İznin yenilenmesi bazı koşullara bağlı ve gerçekten ciddi bir denetim söz konusu. Dolayısıyla aslında zor ve hani kural değil, istisna olan bir uygulamaydı. Fakat yine bu teşvikler kapsamında yabancılara verecek çalışma izinlerini kolaylaştıran bazı uygulamalar söz konusu. Bunlardan ilki az önce bahsetmiş olduğum 3 katı, asgari ücretin 3 katı düzeyindeki ücret tutarının bir asgari ücrete indirilmiş olması. Yani yabancı bir çalışan geldiğinde, örneğin spa merkezinde bir kadın masör çalıştıracaksanız, eskiden buna şu an 1300 lira çarpı 3 vermeniz gerekirken şu an 1300 liraya, tabii ki bu karşılıklı olarak tarafların belirleyebileceği düzey, ben en alt düzeyi söylüyorum, en az asgari ücret düzeyinde bir para ödemeniz gerekiyor. Ve tabii bu şu anlama gelecek aynı zamanda. Şimdi siz 3 katı ücret ödediğinizde SGK primlerini de, kişinin sigorta primlerini de o 3 katı ücret üzerinden yapıyordunuz.
Asgari
ücret üzerinden.
Bu çalışma süresini dengelemek açısından mı?
Yok, hayır. Şöyle, yani daha kolay yabancı çalıştırabilmek için, yani maliyetlerini düşürmek için buradaki yerli işverenin yapılan bir uygulama. Şimdi bir asgari ücret ödeyeceği gibi sosyal güvenlik primlerini de bu asgari ücret üzerinden yatıracağı için işverenler açısından ciddi bir maliyet avantajı söz konusu. Fakat çalışma süreleri demişken şunu söyleyelim. Çalışma süreleri açısından da aslında çok önemli bir avantaj söz konusu olacak ve denkleştirme süresi turizm sektöründe 4 ay olarak uygulanacak ve toplu iş sözleşmeleriyle bu süreyi 6 aya kadar uzatma şansı olacak işverenlerin. Tabii böyle söyleyince belki çok denkleştirme anlamı ifade etmeyebilir dinleyicilerimiz için. Şöyle diyebiliriz. Yoğun işler yoğun olduğu dönemlerde, genelde turizm sektörünün çok aktif olduğu yaz aylarında siz çalışanlarınızı fazla mesai ücreti ödemeden bazı haftalarda çok çalıştırıyorsunuz. Takip eden dönemlerde de daha az çalıştırıyorsunuz. Ve ortalama olarak 45 saatlik haftalık çalışma süresini denkleştiriyorsunuz. Yani 55-55 hafta 55-55 saat çalıştırıyorsam örneğin 2 hafta, sonraki 2 hafta 35-35 çalıştırıp hani bu 4 haftanın ortalamasının 45 saat olmasını temin ediyorum. Hali hazırda hukukta yani kanunumuzda şu an 2 ay denkleştirme süresi. Sektör için özellikle sezonun çok yoğun olduğu işte Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için bu 4 aya kadar uzatılabilecek ya da işverenlerin taleplerine göre bu süre işte farklı şekillerde, yani yine 4 ay ve toplu iş sözleşmeleri dahilinde 6 ay olmak üzere uygulanacak. Bu bir esneklik uygulaması aslına bakarsanız. Yani esnek çalışmanın bir gereği diyebiliriz.
Evet, tabii tüm bunlar gerçekleşirken bir iş gücü yetiştirme programı çerçevesinde olacak galiba. Süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Neler söyleyeceksiniz bu konuda?
Evet, işin en önemli taraflarından bir tanesi bu olacak. Çünkü evet, turizm sektöründe çok fazla insan çalışıyor Türkiye'de ama daha çok nitelik düzey düşük kişiler çalışıyor. Niteliksiz insanlar çalışıyordu. Şimdi yeni program kapsamında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarıyla çok sayıda kişinin daha nitelikli hizmet vermesini sağlamış olacağız ve bu da diğer ülkelerle yarışmamız açısından bizim için bir avantaj haline dönüşecek.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Ekleyeceğiniz bir cümle varsa alabiliriz, yoksa noktalayalım.
Bir de toplum yararına çalışma programı kapsamında özellikle havaalanından itibaren turistleri karşılayıp işte bu safiye merkezlerine götürecek, başka insanlar da çalıştırılacak. Hani bunu da bir ekleme olarak yapalım.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte olacağız sevgili Işıl Kurnaz. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz'dı. Yine Ekmek Olur Alın Terindeki konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve siz sevgili dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır, kumanda masasında Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında yine birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın sesleri.